Ayrım 34, Huzur Sokağı, Şule Yükselşenler, sayfa 365. Aradan 10 gün geçmişti. Feyza hastaneden çıkıp evde ihtimamlı birkaç gün süren bir tedaviden sonra tamamen iyileşerek ayağa kalkmıştı. Anne kızın hayatı aynı akış ve tempo ile devam etmekteydi. Sene sonu yaklaştıkça Hilal derslerine daha ziyade düşmüş, gece gündüz demeden çalışıyordu. Feyza, iş yaptığı müessesenin ücretine yaptığı zamdan sonra daha büyük bir hız ve şekle çalışıyordu. Makinesinin başında kendisini eskisinden daha canlı ve zinde hissediyordu. Fakat aradan 10 gün gibi uzun bir müddet geçmesine rağmen daha hala Doktor Celil Bey'e bir cevap verebilmiş değildi. Cevabını hastaneden çıkmadan evvel Celil Bey'e bildirmek için yaptığı bütün gayret ve teşebbüsler boşa gitmiş, Feyza bu hususta her ağız açışta doktor buna mani olmuş ve her seferinde "Şimdi değil Feyza Hanım, bu gibi mevzular öyle küçük meseleler gibi hakkında çabuk karar verilecek cinsten değildir. Ciddi ve hayati mevzularda enine boyuna ve uzun zaman düşünmeden sıhhatli bir karara varmak imkansızdır. Ben sabredeceğim. Lütfen uzun boylu düşünün ve ondan sonra bir cevap verin bana," demişti. Feyza hastaneden çıkarken bu vakarlı adamın gözlerinde hüzünlü bir yalvarış ifadesi vardı. Onun o gün kendisini ablasının kullandığı arabaya bindirip hastanenin kapısından el sallayıp uğurlarken yarı endişeli ve yarı ümit dolu duruşu canlı bir hayal gibi hala hatırından çıkmamıştı. Ah, ne büyük bir vicdan azabıydı. Omuzlarında tonlarca ağırlık varmış gibi muazzam bir yükün altında ezildiğini hissediyordu Feyza. Durum o kadar müşküldü ki böylesine faziletli, kültürlü, asil ve hassas bir insana ret cevabını nasıl verecek, nasıl bildirecekti? Üstelik seven, hem bütün ruhuyla seven ve hayatında ilk defa seven bir adamdı karşısındaki insan. Doktor Celil Bey'in kendisine düşünmek için uzun bir mühlet vermesi boşuna değildi. Aslında o, Feyza'nın kendisine vereceği cevabın ne olacağını hastanede kaldığı müddetçe ve hastaneden ayrıldığı son gün arabaya bininceye kadar genç kadının gözlerindeki ifadeden anlamıştı. Ancak içinde az da olsa bir ümit vardı. Belki genç kadın bu zaman zarfında düşüncelerinin yanlışlığını anlayabilir ve fikrini değiştirerek kendisine arzu ettiği müspet cevabı verebilirdi. Feyza da Doktor Bey'in bu düşüncesini anlamıştı. Hisleriyle baş başa kaldığı zaman içinden "Zavallı adam," diyordu. Zamanın hiçbir şey değiştirmeyeceğini nereden bilsin? Bu geçen zaman onun heyecan ve ızdırabını arttırıp katmerleştirmekten başka hiçbir işe yaramayacak ki, diyordu. O gece Hilal şiddetli bir baş ağrısıyla dersini dahi çalışmadan erkenden yatmıştı. Feyza omzundaki büyük yükün ağırlığına ve günlerdir çektiği şiddetli vicdan azabına artık daha fazla dayanamayacağını düşünerek Hilal'in erken yatışından istifadeyle blok notunu aldı ve yazmaya başladı. "Pek muhterem Celil Beyefendi, bugün sıcak bir aile ocağını andıran şirin ve sevimli kliniğinizden ayrılışımın 10. günü. Bu 10 uzun gün içinde tavsiyenize uyarak ikinci bir defa vaki olan izdivaç teklifiniz üzerinde uzun uzun düşündüm. Size yüksek imanı, örnek ahlakı, eşsiz fazileti, maddi ve manevi zenginliği ve asalet yüklü pırıl pırıl kalbiyle herkesten ziyade hayatta mesut olmaya layık olan sizin gibi her haliyle mükemmel ve muhterem bir zat-ı muhtereme bu teklifinizle ilgili olarak vereceğim cevapta evet demeyi ne kadar isterdim. Şu an size son ve kati cevabımı bildirirken evet yerine hayır ifadesini kullanmanın benim için ne derece zor, müşkül bir iş ve ne büyük bir vicdan azap olduğunu bilmem, tasavvur edebilir misiniz? Ancak şu hususu ehemmiyetle belirtmek isterim ki bu menfi cevabım ne kızımla ne de sizinle alakalı bir sebebe bağlıdır. Bu size hiçbir zaman izah edemeyeceğim şahsımla alakalı hususi bir sebebe dayanmaktadır. Sizin gibi mümtaz bir insan tarafından zevceliğe layık görülmenin benim için büyük bir şeref olduğunu belirtirken beni mazur görmenizi ve makul karşılamanızı temenni eder. Benim için yapmış olduğunuz büyük fedakarlıklarınız için de ayrıca şükran ve minnet hislerimi bildiririm. En büyük arzum dünyada ve ukbada layık olduğunuz saadete nail olmanızdır. Sonsuz hürmetlerimle Feyza." Biliyordu Doktor Celil Bey'in bu mektupla dünyası yıkılacaktı ama ne yapabilirdi? Başka türlü hareket etmesine imkan yoktu. Cevabı geciktirmekle onun heyecan ve ızdırabını daha ziyade arttırmış olacaktı. Kağıdı alelacele katlayıp zarfa koydu ve ertesi günü Hilal'in okuluna bırakır bırakmaz civardaki postaneden mektubu attı. Böylece kendisi için uzun zamandır üzüntü mevzu olan bu mesele de hayatının unutulmaz sayfalarından biri olarak kapanıp gitmişti. Hilal'in okuldan çıkış saati yaklaştıkça Feyza'nın her günkü heyecanı başlamıştı yine. Ayten öğretmenle o günkü münakaşasından sonra ne okul idarecilerine ne de öğretmenlere itimadı kalmıştı. Koskoca insan olduğu halde kendisi bu derece büyük hakaretlere maruz kaldıktan sonra bu insafsız, izansız ve vicdansız kimseler o küçük yavruya neler yapmazlardı ki? Evet, Muavin Hanım'a okulun bahçesine bir daha girmeyeceğine dair önceleri söz vermişti. Fakat Ayten öğretmenin o küstah ve şantajcı hareketlerinden sonra ne olursa olsun her zamanki gibi kızını okuldan almaya gidecek ve diğer veliler gibi bahçede çıkış saatini bekleyecekti. Kararlı bir vaziyette giyindi ve okula gitti. Bahçe kapısından girerek okul binasının duvarlarından birine sırtını dayayıp beklemeye başladı. Bahçede kendisinin haricinde ileride durup çocuklarını bekleyen ilk hanımdan başka hiç kimse yoktu. Çıkış ziline daha 15 dakika vardı. Feyza bir ara arka taraftan gelen bir ayak sesiyle başını çevirdi ve aynı anda elinde dosyalarla bahçe önüne bakan sınıflardan birine doğru yürüyen Ayten öğretmenle göz göze geldi. Ayten öğretmen onu karşısında görünce hiddetten çılgına dönmüştü. Gözlerinden şimşekler çakarak Feyza'ya kin ve nefretle baktı ve koşar adımlarla gerisin geriye dönüp okul binasından içeriye daldı. Aradan bir iki dakika geçmemişti ki aynı kapıdan yüzü hiddetten kıpkırmızı ve gözleri yuvalarından fırlayacakmış gibi bir ifadeyle müdür bey çıkıp sinirli adımlarla Feyza'ya doğru yürümeye başladı. Feyza müdür beyin kırmızı gören bir boğa hiddetiyle kendine doğru yaklaştığını görünce nahoş bir hadisenin patlak vereceğini tahmin etmişti. Müdür birkaç basamaklı merdiveni inerek bahçeye çıktı ve tam Feyza'nın karşısına geçerek durdu. Feyza ile müdürün arasına bir adımlık mesafe vardı. Müdür gözlerini nefretle kısarak kin dolu bakışlarla Feyza'ya baktı ve hiddetten boğuklaşmış bir sesle "Size bu bahçeye bir daha girmemeniz ihtar edilmişti" diye gürledi. Feyza sinirleri son derece gerilmiş olmasına rağmen gayet sakin bir ifadeyle "Evet müdür bey" dedi. "Fakat bu ihtara rağmen ben bilahare verdiğim sözün ne kadar gayri makul olduğunu düşerek yine girdim. Derhal dışarı çıkın. Size tekrar ihtar ediyorum. Bir daha buraya girmeyeceksiniz." Feyza ses tonundaki sükuneti muhafaza etmeye çalışarak "Beyefendi, her ne kadar Muavin Hanım'dan bu garip yasağın sebebini öğrendiysem de bu sebep benim için hiç de makul ve mantıklı değildi. Bunun için müsaade ederseniz size sorayım. Bütün veliler çocuklarını bahçede bekleme hakkına sahipken okul idaresi tarafından benim için bahçeye girmeme kararının alınmasının iç yüzü bir başka sebebe dayanmasa gerek. Söyleyin müdür bey, bu garip ve gayri mantıklı yasak kararınızın gerçek sebebi nedir? Neden bu haysiyet kırıcı muameleye yalnız ben tabi tutuluyorum?" "Evet, neden? Niçin?" Müdür beyin beklediği sual sanki buydu. Başını uzatıp Feyza'nın yüzünü biraz daha yaklaştırarak gözlerini bir kat daha kıstı ve yılan ıslığını andıran bir sesle cevap verdi. "Neden mi? Niçin mi? Çünkü siz bir gericisiniz." Feyza hayretle hafifçe irkilmekle beraber istihza bir gülümsedi. "Kendi sıfatımı öğrenmekten memnunluk duydum beyefendi. O halde demek oluyor ki siz de bir ilericisiniz." "Evet, evet ve sen bir vatan hainisin." Feyza'nın tebessümü dudaklarında donup kaldı. Hayretle mukabele ederken sesinde yine aynı istihza ifadesi vardı. "Oo, doğrusu bu da çok güzel. Başka beyefendi?" Müdür bu defa duvara iyice kıstırmış olduğu Feyza'nın yüzüne doğru işaret parmağını uzatarak bir müddet genç kadının yüzüne baktı ve birden ağzından köpükler saçarcasına haykırdı. "Ve sen bir eşeksin." Feyza bu hiç beklemediği kaba hitap karşısında adeta şoke olmuştu. İnsiyaki bir hareketle elini hayretten açılmış ağzına götürdü ve sadece "Ah, ah" diye kekeleyebildi. Nasıl olabiliyordu da böyle kültürlü, yaşlı başlı, kodaman ve aydın kişi olmakla övünen koskoca bir müdür bey, bir kadının karşısında bu derece adileşip bu derece küçülebiliyor ve bir sokak çocuğu gibi kendisine bu tarzda hitap edebiliyordu. O böyle eli ağzında hayretler içinde müdür beye bakarken, müdür bey gözlerinden ateşler saçarak biraz ona yaklaştı ve devam etti. Evet, eşeksin. Hem de eşek oğlu eşeksin. Feyza gözlerinin karardığını, başının döndüğünü hissetti. Suratına şiddetli bir kamçı çığ yemişçesine irkildiği halde bu derece adi hakarete verecek bir cevap bulamıyordu. Üstelik gitgide kendisine yaklaşmakta olan müdürün yakınlığından kurtulmak için çaresiz bir şekilde iyice duvara yapışmıştı. O anda düşüp bayılabilirdi. Bunu hisseden müdür nihayet son darbesini indirmek üzere dişlerin arasından bir kadına yapılacak küfürlerin en adisini savurarak "Ve sen bir orpsun," dedi. Feyza'nın gözleri önündeki her şeyi bir anda sildi. Başı döndü. Döndü, gözleri karardı ve aynı anda sesi acı bir feryat halinde ortalığı çınlattı. "Alçak! Alçak adam!" Ve başı birden acı bir sayha ile arkaya düştü. Genç kadın bundan sonrasını hatırlamıyordu. Kendisine gelmeye çalıştığı zaman kulağına derinden sesler gelmekteydi. "Biraz daha kolonya lütfen. Yahu Ahmet sen geri dur, görmüyor musun Müslüman hanım? Ne yapayım abi, kadının hali fena. Koş yan mağazadan tezgahtar kızı çağır, gelsin, onun meşgul olması daha başkadır." Feyza bütün arzusuna rağmen göz kapaklarını kaldırıp etrafına bakamıyordu. Heyecanlı konuşmaları, koşuşmaları duyuyor fakat ağzının içinde dilini oynatıp tek kelime söyleyemiyordu. Biraz sonra yüzüne küçük ve yumuşak bir el serin serin kolonya sürmeye ve bileklerini kolonyayla ovmaya başladı. Feyza yavaş yavaş kendini daha iyi hissediyordu. Hafifçe gözlerini araladı. Karşısında elinde kolonya şişesiyle sarı saçlı makyajlı bir genç kız duruyordu. Onun etrafında da tanımadığı birkaç erkek merak ve endişeyle kendisine bakmaktaydılar. Zihnini toparlamak istedi. Fakat önce bir şey hatırlamadı. Gözlerini açtığını görünce etraftakilerle hafif bir kaynaşma oldu. Boğazı kupkuru olduğu halde güçlükle konuşabildi. "Ben neredeyim? Ne oldu bana? Siz kimsiniz? Lütfen, lütfen konuşun ne olur." Şişman ve yaşlı bir bey, "Merak etmeyin kızım," dedi. "Emin bir yerdesiniz. Burası bir züccaciye dükkanıdır." "Peki beni buraya kim getirdi? Nasıl oldu da burada bulunuyorum?" "Kimse getirmedi sizi yavrum. Ben mağazanın kapısında duruyordum. Karşıdaki okulun bahçe kapısından siz birden kendinizi bilmez bir halde hıçkıra hıçkıra ağlayarak çıktınız. Ve koşa koşa doğru bu dükkana girip oturduğunuz koltuğun üzerine yığılıp kaldınız. Şimdi müsaade edin de asıl biz size soralım. Size ne oldu böyle? Kim ne yaptı? Anlatır mısınız?" Feyza'nın yanaklarından tekrar yaşlar boşanmaya başlamıştı. Şimdi olanlar bir film şeridi gibi gözlerinin önünde canlanmaktaydı. "Sen gericisin ve sen bir vatan hainisin ve sen bir eşeksin. Hem eşek oğlu eşeksin ve sen bir orotsun." Müdür beyin iğrenç sesi kulaklarında çınlamaya başladı. Ses gitgide büyüyor ve sanki mağazadan dışarılara taşıyordu. Feyza, "Aman Allah'ım, aman Allah'ım, nasıl olur, nasıl olur?" diyerek ellerini yüzüne kapatıp hıçkırarak ağlamaya başladı. Etrafındaki insanlar da aldırmıyordu artık. Hem hadiseyi anlatsa çok uzun sürerdi ve belki de kimse inanmazdı kendisine. Nihayet biraz sakinleşince durumunu biraz izah etmek için sadece, "Siz üzdüğüm ve merak içinde bıraktığım için çok üzgünüm. Okul bahçesinde kızımı beklerken birden fenalaştığımı hissettim. Sonrasını hatırlamıyorum." Feyza bir müddet daha oturduğu yerden kalkamadı. Sonra güçlükle doğrularak ayağa kalktı ve müsaade istedi. Zira bir saatten fazla bir zamanı burada geçirmişti. Bu arada Hilal çoktan eve gelmiş olmalıydı ve hassas yavru kim bilir merakından şimdi ne haldeydi. Genç kadın mağazadan çıkmak üzere kapıya doğru yürürken birkaç defa sendeledi. Başı şiddetle dönüyordu. Bir müddet kapının pervazına tutunarak baş dönmesinin geçmesini bekledi. Fakat yan mağazadan çağrılan tezgahtar kız onun bu haline o derece üzülmüştü ki yanına gelerek, "Siz bu vaziyette imkanı yok yalnız başınıza evinize gidemezsiniz. Eğer müsaade ederseniz bir taksi tutayım ve sizi evinize kadar götüreyim," dedi. Feyza genç kıza sevgiyle baktı. Minnettar kalırım kardeşim dedi. Hilal pencereden kapının önünde duran taksiden bir kızın yardımıyla annesinin çıktığını görünce deli gibi kapıya koştu. Bir saatten beri sessiz sessiz akan gözyaşları şimdi hıçkırık sesleri arasında yanaklarından yuvarlanmaktaydı. Anneciğim, canım anneciğim ne oldu sana? Feyza boynuna sarılıp hıçkıran kızını teskin edecek söz bulamıyordu. Bütün ısrarlara rağmen oturmayan ve aynı taksiyle işine geri dönen genç kızın gidişinden sonra Feyza uzandığı divandan başından geçenleri bir hayli hafifleterek anlattı kızına. Hilal hem ağlıyor hem de yalvarıyordu. Ne olur anneciğim, gelme bir daha okula. Korkma, Allah'ımın izniyle bana hiçbir şey olmaz. Kimse hiçbir şey yapamaz. Seni böyle üzmektense inan ki okumayıp cahil kalmayı tercih ederim ben. Feyza cevap verecek halde değildi. Bir müddet öyle sessiz ve dalgın yattıktan sonra gözleri yavaş yavaş kapandı ve uykuya daldı. 34. ayrımın sonu, sayfa 372.